Ayrım 6, Yaprak Fırtınası, Gabriel Garcia Marquez, sayfa 67. Ama korkaklığım bir türlü karar verememem, nişanlımın silik görüntüsüyle birleşti. Martin'i belirsiz dokunsan içecek bir şekil olarak anımsıyorum. Tek gerçek, yanı parlak bıyıkları, hafifçe sola eğik başı ve hiç değiştirmediği o dört düğmeli ceketiydi. Temmuz'un sonlarına doğru gelmişti evimize. Bütün gün bizimleydi. Çalışma odasında hiçbir zaman öğrenemediğim gizli bir iş konuştu babamla. Öğleden sonra üvey annem, Martin ve ben fidanlığa gitmiştik. Dönüşte gün batımının yumuşak ışığında ona yakından baktım. Omzumun yanı başında yürüyordu sanki. Daha gerçek dışı ve anlamsız olmuştu. Biliyordum, onu hiçbir zaman gerçek bir insan gibi düşünemeyecektim. Anıları odayı Martin için hazırlayacağım dediğim anda bana güç ve yüreklilik verecek sağlamlıktan uzaktı. Dünden bir yıl öncesi onunla evleneceğimiz fikri bile bana saçma geliyordu. Onu Şubat ayında Palagumandoların çocuğunun ölüsünü beklerken gördüm. Biz birçok kız şarkı söylüyor, el çırpıyorduk. Bize verilen bu tek eğlencenin en küçük damlasını bile kaçırmak istemiyorduk. Makonda'da bir sinema, bir halk gramofonu ve daha başka eğlence yerleri vardı. Ama babam ve üvey annem benim yaşımdaki kızın oralara gitmesine karşıydılar. Yaprak fırtınasına arta kalan eğlenceler diyorlardı. Şubat ayında sıcak bir öğle zamanıydı. Üvey annemle verandada oturmuş bir takım beyaz bezler dikiyorduk. Babam öğle uykusuna çekilmişti. Nalınlarını sürüye sürüye leğende başını ıslatmaya gidene dek dikişimizi sürdürdük. Ama Şubat gecesi serin ve karanlıktı. Ölen çocuklarının başında bekleyen kadınların okudukları şarkılar bütün kasabadan duyulurdu. Palakumandoların çocuğunu beklemeye gittiğimiz akşam Mimi Orasco'nun sesi her zamankinden daha yüksekti. Sıska, alımsız, süpürge gibi dimdik bir kadındı ama sesini herkesten daha iyi kullanırdı. Birinci susmada Genoveva Garcia, dışarıda oturan bir yabancı var, dedi. Sanırsam Roma Dios Orozco dışında hepiniz kestik okumayı. Ceket giymiş, hele bir görün, dedi. Genoveva Garcia, bütün gece o konuştu, ötekilerin sesi çıkmadı. Dört düğmeli ceketi var, bacak bacak üstüne attı mı çorapları ve tozlukları görünüyor, ayakkabıları bağlı. Biz ellerimizi çırpıp onunla evlenelim dediğimizde Mimi Orozco hala okuyordu. Sonradan evde düşündüm, bu sözlerle gerçek arasında bir bağ bulamadım. Bu sözleri sanki gerçekte var olmayan bir çocuğun öldüğü evde şarkı okuyup el çırpan düssel kadınlar söylemişti. Öteki kadınlar yanı başımızda sigara içiyorlardı. Ağırbaşlı ve uyanıktılar. Uzun akbaba boyunlarını bizden yana uzatıyorlardı. Arkada kapı serinliğinde boğazına dek geniş, kara bir kumaşa sarılmış bir kadın kahvenin kaynamasını bekliyordu. Birden bir erkek sesi katılıverdi bize. Önce ayak uyduramadı, sonra madeni ve titrek sese dönüştü. Adam kilisede okur gibiydi. Vivi Garcia sırtımı dürtükledi, gözlerimi kaldırdım. İlk kez gördüm onu. Gençti, derli toplu giyinmişti, kolalı yakası, dört düğmesi de ilikli bir ceketi vardı ve bana bakıyordu. Aralık ayında onun döndüğünü duydum ve onun için kilitli küçük odadan daha uygun bir yer olamayacağını düşündüm. Ama henüz karar vermemiştim. Kendi kendime Martin, Martin, Martin dedim. Adı hırpalanmış, gitmiş paramparça olmuş, benim için bir anlamını yitirmişti. Beklemesini bitirmiştik ki önüme boş bir fincan koydu. Geleceğiniz bu kahve fincanında okudum dedi. Öteki kızlarla kapıya gidiyordum. Sesi derin, inandırıcı ve tatlı geldi bana. Yedi yıldız tutun, beni göreceksiniz düşünüz de. Kapıdan çıkarken Palakumandoların çocuğunu gördük. Küçük tabutunda yüzünü pudralamışlar, ağzına gül koymuşlar. Gözlerini kürdanla açmışlardı. Şubat bize ölümün ılık tatlarını yolluyordu. Odada yasemin soluğu ve sıcakta kavrulan menekşelerin kokusu dolaşıyordu. Ölenin suskununda öteki ses değişik ve sürekliydi. Unutmayın, yalnız yedi yıldız, diyordu. Bizim eve Temmuz'da geldi, çit boyunca sıralı saksılara yaslanmayı severdi. Unutma, gözlerine hiç bakmadım. Aşık olmaktan korkan adamın sırrıdır bu, demişti. Ve doğruydu dediği, gözlerini bilmiyordu. Temmuz'da Aralık ayında evleneceğim adamın gözlerinin rengini söyleyemezdim. Öğlenleri Şubat serin bir sessizliktir. hamamın döşemesine iki solucan, bir erkek, biri dişi, salı günü bir dal limon isteyen, dilenci kadın ve arkasına yaslanmış gülümseyen o dört düğmesi de ilikli. Günün her anında sana kendimi düşündürteceğim. Kapının arkasına bir resmini asıp gözlerine iğne saplayacağım. Genoveva Garcia gülmekten ölüyor. Erkekler bu saçmalıkları Gugiera yerlerinden öğreniyor, diyordu. Martin, Mart sonlarına doğru evde dolaşıyordu artık. Çalışma odasında babamla saatlerce kalıyorlardı. Anlayamadığım önemli bir iş için babamı inandırmaya çalışıyordu. Evliliğimden bu yana 11 yıl geçti. Tren penceresinden veda edişinden ve bana o dönene dek çocuğa iyi bakacağıma söz verdirişinden bu yana ise 9 yıl oldu. Bu 9 yıl ondan hiçbir haber alamadan geçecekti ve Martin'in bu sonsuz yolculuğa çıkmasına yardım eden babam, onun dönüşüyle ilgili hiçbir şey söylemedi. Ama evliliğimiz süresince 2 yıl içinde bile Palakuma Dolar'ın çocuğunu beklediğimiz geceden ve Mart ayında bir pazar günü Viva Garcia'yla kiliseden eve dönerken onu ikinci kez gördüğümden daha gerçek, daha elle tutulur olamamıştı. Otelin kapısında elleri dört düğmeli ceketinin ceplerinde tek başına duruyordu. "Şimdi artık beni yaşamının sonuna kadar düşüneceksin. İğneler düştü resimden," dedi. Bunu öyle yumuşak, öyle nazik bir sesle söyledi ki gerçekmiş gibi geldi. Ama bu gerçekle bir başka ve garipti. Genoveva ısrar ediyordu. "Aptal guajuların saçmalıkları," diyordu. 3 ay sonra bir kukla tiyatrosunun yöneticisiyle kaçtı. Ama o pazar günü için görüşleri aynı keskinlikteydi. Martin, "Benim Mokando'da birinin anımsayacağını bilmek güzel şey," dedi. Genoveva Garcia Martin'e öfke dolu bir yüzle bakarak, "Uçarı çapkına bakın hele. Şu dört düğmeli ceketin içinde çürüyeceksin," dedi. Bölüm 6. Böyle olmasını istemese de kasabada acayip gözle bakılan bir adamdı. Candan, tatlı dili, görünmek için gösterdiği çabalara karşın sevimli olamıyordu. Makondolular arasında düzeltme çabalarının yararsız kaldığı anıları yüzünden onlardan uzak yaşıyordu. Kuşkuyla bakıyorlardı. Tıpkı uzun süre gölgelerde dolaşıp yeniden ortaya çıkan bir hayvana bakar gibi, davranışları öyle özenliydi ki kasaba aşırı buluyor, güvenemiyordu. Geceleyin berber dükkanından döner, odasına kapanırdı. Bir süredir akşam yemeğini bırakmıştı. Önceleri evde sokaktan yorgun döndü ve gelir gelmez hamağına uzanıp ertesi güne dek uyuduğu sanılıyordu ama az sonra geceleri ona olağanüstü bir şeyler olduğunu sezdim. Odasında kahretçıldırtıcı bir direnmeyle dolaştığı duyuluyordu. Sanki böyle gecelerde o güne dek ola geldiği adamın ruhunu alıyordu içeri. İkisi geçmiş günlerdeki adam ile şimdiki adam sessiz bir kavgaya tutuşuyorlardı. Geçmişteki küskün yalnızlığını, dokunulmaz ayrıcalığını ve uzlaşılmaz tutumunu savunuyordu. Şimdiki ise kendi geçmiş benliğinden kurtulmak için duyduğu büyük isteği anlatıyordu. Gün ağarana dek, kendi yorgunluğu görünmez düşmanında bitkin düşürene dek odasında dolaştığını duyardı. Tozluklarını çıkarıp her gün yıkandığını, giysilerine kokulu sular serptiğini, bu ondaki değişikliği gerçek ölçüde ancak ben görmüştüm. Birkaç ay sonra bu başkalaşma yüzeye çıkınca ona olan duyguların basit bir anlayış ve hoşgörü olmaktan çıkıp acımaya dönüştü. Bana dokunan sokaktaki yeni görünüşü değildi. Geceleri odasına kapanıp çizmelerindeki çamuru temizlediğini, muslukta bir paçavra ıslattığını, yıllarca sürekli kullanılmaktan rezil çıkmış ayakkabılarını boyadığını düşünüyordum. Fırçayı ve ayakkabı boyasını erkeklerin çoğunun ölçülü ve durgun oldukları yaşa uygun düşmeyen bir ayıbın sanki gizli ve utanç verici unsurlarıymışçasına yatak altına sakladığını düşünmek dokunuyordu bana. Bütün gerçeklerini yerine getirerek geç kalmış çetin bir delikanlılık yaşıyordu. Tıpkı bir delikanlı gibi giyimine özen gösteriyor, gece giysilerini elinin kenarıyla düzeltiyordu. Oysa kuruntularını, umutlarını bir dostuna açacak denli genç değildi artık. Kasaba ondaki bu başkalığı görmüş olacak ki bir süre sonra berberin kızına aşık olduğunu söylemeye başladı. Bunda bir gerçek payı var mıydı bilmiyorum ama bu dedikodu üzerine onun korkunç cinsel yalnızlığını, o pislik ve terk edilmişlik yıllarının kahretici biyolojik taşkınlığını anladım. Her gün öğleden sonra berbere gidiyordu. Giysilerine gitgide titizleşmişti. Takmaya kalı gömlek, altın kol düğmeleri, temiz ve ütülü pantolonlar giyiyor, yalnız hala kemerini pantolon halkalarına geçirmeden üstten takıyordu. Ucuz esanslara bulanmış kederli bir aşık gibiydi. İlk ziyaretinde çiçek götürmeyi unutan, gün batımı hayranı sonsuz, bahtsız aşıktı. 1909 yılının ilk aylarında o böyleydi işte. Her öğleden sonra berber dükkanında oturup yabancılarla çene çalması bir yana, kasabadaki dedikoduyu doğrulayan bir şey olmamıştı hala. Bir kez olsun onu berberin kızıyla gören kimse yoktu. Bu dedikodudaki alçaklığı sezdim. Kasabada berberin kızının bir yıl süren hastalığı sonucu evde kaldığını herkes biliyordu. Bir ruh ele geçirmişti kızcağızı. Yemeğine pislik atan, sürahideki suya çamur karıştıran, dükkandaki aynaları buğulayan, kızı suratı yemyeşil kesip ağzı burnu karışana dek döven görünmez bir sevgiliydi. Pop'un bütün çabaları dramatik bir canlılıkla cübbesini vurarak kutsal su, ilahiler ve kutsal emanetlerle yaptığı tedavi boşa çıkmıştı. En sonunda berberin karısı büyülenmiş kızını odasına kapattı. Oturdukları odaya pirinç serpti ve kızını görünmeyen sevgilisiyle ölü balayına bıraktı. Bundan sonra makaron dolu erkekler bile kızın gebe kaldığını söylediler. Bir yıl bile dolmadan kızın doğurmasını bu canavarca işi beklemeyi bıraktılar. İlgileri bu kez doktorun berberin kızına aşık olduğu fikrine dönüştü. Üstelik hepsi bu büyülü kızın damat adaylarından kaçıp odasına kapanacağını, yaşam boyunca çile dolduracağını biliyordu. İşte bu yüzden bunun kötü maksatlarla uydurulmuş acımasız bir dedikodu olduğundan emindim. 1909'un sonlarına doğru doktor hala berber dükkanına gidiyordu. Kimse oradayken kızın odasından çıktığını görmemişti. Bir kez bile birbirleriyle konuştukları bilinmiyordu. Böyleyken herkes onları konuşup düğünü ayarlıyordu. 13 yıl önce bunun gibi kavurucu ve ölü bir Eylül günü üvey annem gelinliğimi dikmeye başladı. Her gün öğleden sonra babam uyurken üvey annemle ikimiz parmaklığın üstündeki saksıların yanında bir soba gibi tutuşan biberiyenin yanı başına oturur dikiş dikerdik. Eylül 13 yıldan beri daha bile fazla hep böyle geçmiştir yaşamımda. Düğün yakınlar arasında kutlanacağı için babam böyle istemişti. Dikişi ağırdan alıyorduk. Hiç acelesi olmayan, en ufak şeylerin üstünde duran ve zamanın en iyi ölçüsünü ilerlemek bilmeyen şeylerde bulanlar gibiydik. Bu arada konuşurduk. Hala sokak üstündeki odayı unutmamıştım. Martin için en uygun yerin orası olduğunu söylemeye cesaret topluyordum ve o gün öğleden sonra açtım. Üvey annem bir dantel şeridini dikiyordu. Seslerle doldu. Berrak mı berrak, Eylül'ün körücü ışığında sanki omuzlarına dek bu Eylül bulutuyla sarılmıştı. Olmaz dedi üvey annem. Sonra yine işine daldı. Gözlerinden 8 yılın acı anıları geçiyordu. Tanrı kimseye o odaya girmeyi nasip etmesin dedi. Martin Temmuz'da dönmüştü. Bizde kalmıyordu. Parmaklıklara yaslanıp öteki yana bakmaktan, yaşamımın geri kalanını Makonda'da geçirmek isterim demekten hoşlanırdı. Öğleden sonra üvey annemle fidanlığa giderdik üçümüz. Yemek zamanı kasabanın ışıkları yanmadan dönerdik. Sonra bana, sen olmasaydın ben yine ne olursa olsun Makonda'da otururdum derdi. Söyleyişinden bunun gerçek olduğu belliydi. O sıralarda doktor evimizden gideli 4 yıl olmuştu ve gelinliğimi dikmeye başladığımız tam o gün Martin için odadan söz ettiğim o boğucu öğleden sonrası üvey annem ilk kez bana doktorun garip davranışlarını anlattı. 5 yıl önce dedi, hala odada bir hayvan gibi kapalıydı. Yalnızca bundan dolayı hayvan değildi, dahası da var. Boyun durağa vurulmuş öküz gibi geviş getiren, ot yiyen bir hayvandı o. Berberin kızıyla bütün kasabayı o koca yalanına, ruhlarla geçen karanlık bir balayından sonra gebe kaldığına inandıran, o küçük düzenbazla evlenseydi belki bunların hiçbiri olmazdı. Ama birdenbire kesiverdi berber dükkanına gitmeyi. Hatta son anda değişti, yeni bir sayfa çevirir gibiydi ve korkunç planı adım adım uyguladı. Böyle çirkin alışkanlıkları olan bir adamı çatımız altında barındırmak babamdan başka kimsenin aklına gelmezdi. Hayvan gibi yaşayışıyla kasabayı dehşete düşürüyor, bizim hakkımızda töreleri hiçe sayan kötü insanlar gibi konuşulmasına yol açıyordu. Planı Mimi'nin de gitmesiyle tamamlandı ama o zaman bile babam yaptığı yanlışın korkunçluğunu göremedi, dedi. Hiç bilmiyordum bunları, dedim. Ağustos böcekleri avluda sanki bıçkı fabrikası kurmuşlardı. Üvey annem konuşuyor. Bir yandan kasnaktan başını kaldırmadan dikişini sürdürüyordu. O gece hepimiz, onun dışında hepimiz çünkü berber dükkanından son döndüğünden beri akşam yemeği yemiyordu. Sofradaydık. Mimi servis yapmak için geldi. Bir başkalık vardı halinde. "Ne var Mimi?" diye sordum. "Bir şeyim yok mam. Nem olsun?" dedi. Doğru söylemediği belliydi. Lambanın yanına gelince durakladı. Tümden hasta gibiydi. "Hay Allah Mimi sen hastasın," dedim. Ama o elinden geldiğince dayanıp tepsiyle mutfağa yöneldi. Sonra başından beri onu gözleyen baban, "İyi değilsin, git yat," dedi. Ama o yanıt vermedi. Arkası bize dönük tepsiyle dışarı çıktı. Derken kırılan tabak seslerini duyduk. Mimi verandada tırnaklarıyla duvara tutunup doğrulmaya çalışıyordu. İşte bu sırada babam Mimi'ye gelip bakması için o adamı çağırdı. "Evimizde kaldığı 8 yıl içinde," dedi üvey annem, "önemli bir şey için ona hiç başvurmamıştık. Biz kadınlar Mimi'nin odasına gittik, alkolle ovduk. Babanın dönmesini bekliyorduk ama gelmediler Isabel. Bu adam onu 8 yıl beslemiş, o da vermiş, çamaşırlarını yıkatmıştı ve ayağına gitmişti getirmek için. Bu gerçeğe karşın gelmedi Mimi'ye bakmaya. Ne zaman doktor aklıma gelse buraya gelmesinin Tanrı'nın bizlere verdiği bir ceza olduğunu düşünürüm. 8 yıl ona ot vermemiz, bakmamız, üstüne titrememiz hepsi bir denemeydi. Tanrı bizi deniyordu, bize dünyanın nankör ve açık göz olduğunu öğretmek istiyordu. Sanki 8 yılın konukseverliğini, yemeğini, temiz giysilerini alıp domuzlara atmıştık. Mimi ölürken hiç olmazsa biz öyle sanıyorduk. O odaya kapanmış gelmeyi reddediyordu. Yapacağı iş artık bir yardım değildi. Bir efendilik, bir teşekkür borcu. Ona bakanlara basit bir saygı gösterisiydi. Baban ancak gece yarısı dönebildi. Bozuk bir sesle, "Biraz alkolle oğlun ilaç vermeyin," dedi. Sanki tokat yemiş gibi oldum. Olmamız Mimi'ye iyi gelmişti. Öfkeyle bağırdım. "Ya alkol demek, biz doğduk bile biraz kendine geldi. Bunu öğrenmek için 8 yıl el alemi beslememiz gerekmezdi." Baban hala o sakin, lütufkar saçmalığı ile, "Önemli bir durum yok. Bir gün sen de öğrenirsin," dedi. Sanki o adam kahindi. O yüzden sonra sesindeki şiddetten, sözlerinin aşırılığından olacak, bana üvey annem doktor Mimi'ye bakmaya gelmedi. O geçmişi gece yeniden yaşadığı gibi geldi. Biberiye çalıları Eylül'ün körece aydınlığında, Ağustos böceklerinin verdiği uyuşuklukla komşularda bir kapıyı sökmeye çalışan adamların ağır soluklarıyla tıkanmış kalmış gibiydiler. Derken Mimi bir pazar günü aynı seçkin bir hanımefendi gibi giyinip kuşanıp geldi, dedi. Sanki bugünmüş gibi anımsıyorum, çok renkli bir güneş şemsiyesi vardı. Mimi, Mimi, bu da bize Tanrı'nın verdiği bir cezaydı. Anasının babasının yanında açlıktan ölürken aldık onu. Baktık, yedirdik, başını sokacağı bir dam verdik, bir at verdik ama Yüce Tanrı buna da karıştı. Ertesi gün kapının önünde gördüğümde yerlerden birini gelip sandığın taşımasını bekliyordu. Nereye gittiğini bilmiyordum bile. Bir başkalık vardı üstünde. Ağırbaşlı görünüyordu tam orada. Şimdi görür gibi oluyorum. Sandığın yanında durmuş babanla konuşuyordu. Her şey olup bitmişti. Bana danışılmadan şabele, sanki ben duvarda asılı boyalı bir kuklaydım. Daha neler neler döndüğünü, benim evimde benden gizli neler olduğunu soramadan baban geldi yanıma. Mimi'ye hiçbir şey sorma, gidiyor. Belki bir süre sonra döner. Nereye gittiğini sordum, baban yanıt vermedi. Nalınlarını sürte sürte çekip gitti. Sanki ben karısı değildim, boyalı kuklaydım duvarda asılı. Ancak 2 gün sonra, dedi ada, ötekinin de gün doğarken bir alaısmarladık demek inceliğini bile göstermeden gitmiş olduğunu öğrendim. Burası onunmuş gibi gelip yerleşmiş ve 8 yıl sonra evinden gidermiş gibi çıkıp gitmişti. Hiçbir şey bir alaısmarladık bile demeden. Aynı bir hırsız gibi. Mimi'ye bakmadığı için babanın onun savdığını sanmıştım. Sorunu bana kısaca, ikimizin bunu uzun uzun konuşması gerekiyor, dedi. Ve 4 yıl geçti. Bu konuyu bir daha açmadı bana. Yalnız babanla ve herkesin dilediğini yaptığı bizimkisi gibi düzensiz bir evde böyle bir şey olabilirdi. Artık Macon'da da başka bir şey konuşulmuyordu ve benim hala Mimi'nin giyinip kuşanıp hanımefendi düzeyine yükselmiş, adı sanı olmayan biri gibi kiliseye geldiğinden ve babanın Mimi'nin koluna girip meydanı geçirecek yürekliliği gösterdiğinden bilgim yoktu. Sonra Mimi'nin sandığım gibi uzakta olmadığını, köşedeki evde doktorla yaşadığını öğrendim. İki domuz gibi yaşamaya gitmişlerdi. Mimi vaftiz edilmişti. Buna karşın kilise kapısından adımlarını bile atmamışlardı. Bir gün babana, "Tanrı bunu da cezasız bırakmaz," dedim. Hiçbir şey söylemedi. Şimdi memnunum işlerin böyle olmasından. Böylece doktor gitmiş oldu evden. Yoksa bunlar olmasaydı, doktor hala o küçük odada olurdu. Doktorun gittiğini, süprüntülerini sokak kapısından geçmeyen sandığına doldurup götürdüğünü duyunca rahatladım. İşte bu benim 8 yıl geciken zaferimdi. 2 hafta sonra Mimi dükkanını açtı. Dikiş makinesini bile vardı. Bu evde biriktirdiği parayla yeni bir domestik almıştı. Bizi hiçe saydığını düşündüm. Babana da söyledim. Karşı çıkışlarıma bir yanıt vermiyordu ama üzüleceği yerde yaptığı işten memnun olduğu belliydi. Sanki peygamber sabrıyla, serbest görüşleriyle, anlayışıyla bu evin onurunu yıkıp ruhunu kurtarmıştı. Biraz aptallık vardı bunda. Ona, "En güzel inançlarını bir domuz uğruna yitirdin," dedim. Ve o her zamanki gibi, "Sen de bir gün anlarsın," dedi. 6. ayrımın sonu, sayfa 78.